Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduh ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz nakledeceğiz ki buna hadis literatüründe elbette hadis diyoruz. İmam Tirmizi'den aldım, sahihinden. Fedailül Kur'an bölümünde 2906 numara. Aynı hadis Rudaniye de geçmiş tabi oradan, 6706 numara. Neden her ikisinden numarasını ayrıca verme ihtiyacımız oluyor? Evinizde hangisi varsa ondan bir daha bakın diye. Yani bana inanmazsanız bakın değil. Bu bir şüphecilik ya da bir güvensizlik anlamına geliyor. Ben o anlamda söylemiyorum ama böylece oraya bakma ihtiyacı hissederseniz ki inşallah öyle olacak. Orada bir önceki, iki sonraki, beş önceki, elli sonraki hadisleri de inşallah okuma ihtiyacı hissedeceksiniz diye. Yani elinize hadis kitabı alacaksınız. Buna ben sebep olursam sevabından ben de pay alacağım diye. Kitapları tekrar ediyorum. Rudani 6706 ve Tirmizi Fedailül Kur'an 2906. Hazreti Ali Efendimiz Ebu Talib'in oğlu Ali radıyallahu anh, böyle biliyoruz onu ama Ali Efendimiz denilince, kerremallahu veceh denilince başkası anlaşılmaz zaten. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Müslümanlığı sürdürdüğünü, ilk Müslümanlardan olduğunu biliyoruz. Amcası Ebu Talib'in oğlu. Peki ona bir başka yakınlığı mı vardı peygamberimizin? Elbette babası Abdullah henüz daha kendisi doğmadan vefat etmişti. Sonra dedesinin yanında kaldı biraz. O da vefat edince iş amcaya düşmüştü. O amcaları vardı. Abbas'tı, Hamza'ydı, Ebu Talip'ti, Ebu Leheb'ti gibileri. İşte o amcalar içinde en uygunu Ebu Talip olmuştu. İşte Ebu Talip'in yanında kaldığı dönemde Hazreti Ali ile belki daha bir farklı bir beraberlik, bir ilgi, bir alaka kurulmuş oldu. Tabi Hazreti Ali Efendimizin başka bir yönü daha var. O daha sonra gerçekleşecek belki de. Yani biraz daha şöyle evlenme çağına gelince evleneceği kız, evleneceği aday sanki kendisine daha önceden ayarlanmış olarak, belirlenmiş olarak sunulan dünyanın en güzide kızı, en seçkin insanının kızı olacaktı Hazreti Fatıma radıyallahu anha. Yani bilmiyorum ama sizin de aklınıza geliyor mu? Cennete gidince şöyle bir sorsak onlara. Neydiniz, ne hissediyordunuz, nasıldınız? Küçüktün sen ey Ali efendim. Yani İslam'ın ilk ışığı sizin evinizde. Yani amcanın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberdi onlar. Hazreti Hatice ile namaz kılıyorlarmış. Sen onları namaz kılarken görmüşsün, biz öyle okuyorduk. Nedir bu, aslı var mı, nasıldı? Yani şüphelendiğimizden değil ama işi aslından duymak için bir de sana sorsak diyesimiz geliyor. Onları namaz kılarken görünce bakıyor ki farklı bir iş, ayrı aykırı bir şey. Bugüne kadar görmediği bir olay. Hemen peygamberimize bu işi soru veriyor. O da diyor ki sen de Müslüman ol. Tabii henüz küçük yaşta olduğundan mı? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum ama yeni bir olay, farklı bir olay yaşanınca tabii birdenbire karar verme zorluğundan galiba. Hem ki bir insanın din değiştirmesi, inanç değiştirmesi, farklı bir inanca girmesi o kadar kolay bir şey değil galiba. Yani bazen zaman alıyor. Gerçi kimileri hemen birden Müslüman oluverdiğini görüyoruz ama bir olay onun aklını başına getiriverdiğinden dolayı herhalde. Mesela Firavun'un sihirbazları öyle oluverdiler. Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu anlar anlamaz hemen Müslüman oluverdiler anında. İşte o tür Müslümanlar var ama kimileri de bekliyorlar. Mesela Ebu Süfyan da 20 sene bekleyenlerden birisiydi. Hazreti Ali diyor ki peki ama amcamın oğlu, yani ben bir babama sorsam. Peygamberimiz pek hoşlanmıyor onun babasına sorması gerekmediğini ona anlatmaya çalışıyor ama zorlayacak, baskı kuracak da hali yok. Görmüş bulunuyor da bir kere. Henüz daha din açıktan açığa tanıtılır veya reklam edilir, anlatılır, davet edilir, tebliğ edilir dönemde de değil Peygamberimiz. Ama ertesi gün Hazreti Ali Efendimiz Müslüman olmaya gelince Peygamberimiz soruyor tabii bir önceki olaydan dolayı. Peki sordun mu babana diyor. Hayır diyor o da. Peki neden ama hani soracaktın. Diyor ki şöyle düşündüm. Allah beni yaratırken babama sormadı ki ben Allah'ı kabul etmek için babama sorsam. Hayır, kabul ediyorum ve onu Rab ve İlah biliyorum. Ona kul köle olmak zorundayım. Ondan başka ilah yoktur. Hayatıma karışmaya yetkili sadece odur diyor. La ilahe illallah diyor ve Müslüman oluyor. İşte hayatından bir bölümcük, sadece bir kısa bir pasaj sunduğumuz Hazreti Ali Efendimiz bize Kur'an'ı tanıtacak. Şimdi peygamberden sonra sahabenin bu işe en yetkili olduğunu biliyoruz. Yani bu Kur'an'ı tanıtmaya insanlar içinde en yetkili peygamberimiz. Tabii önce insanlar içinde şartıyla söyledim. Ondan önce Kur'an kendisini tanıtıyor. Onu biliyoruz. Kur'an'a bakın. Kur'an kendisini tanıtıyor zaten. Ne olduğunu, görevinin ne olduğunu, nereye yönlendirdiğini, insanlardan ne istediğini Kur'an bize anlatıyor. Ama Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar içinde bu işte birinci sırada, ilk yetkili o. Hatta bu anlamda tek yetkili ama peygamber kendi başına yaşarken Kur'an'ına gelmemiş. Kur'an bir toplum içinde yaşayan peygambere gelmiş. Yani yanı başında Ebu Bekir, Ömer, Aliler, Osmanlar var. Ya da Muaz bin Cebeller, Ebu Musel Eş'ariler var. Zeyd bin Sabitler, Ebu Hureyreler, Selman Farisiler ya da Bilal Habeşiler var. Yani çevresinde birileri var ve onlarla birlik din yaşanırken gelmiş. Ondan dolayı mesela Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, sorun isterseniz bana hangi ayetin hangi olayla geldiğini ben bilirim. Çünkü hep Kur'an'la beraber, hep peygamberle beraberdi. Onu bıraktığı dönem pek olmamıştı. Özel görevli gittiğinde filan, hani haç emiri olarak görevlendirildiği dönem ayrı şey. Ama elbette bir bir takip ediyor, adım adım peygamberle beraber oluyordu. İşte Hazreti Ali Efendimiz Kur'an'ı bize tarif ediyor denilince, bu anlamda farklı bir önem arz edecek Hazreti Ali'nin tarifi. Yani Kur'an bilen birisi tarif ediyor. Ben de tarif ederim diyebilirsiniz. Tabi ben de tarif ederim. Yani kim Kur'an'ı tarif edemez de, hatta kendisini ateist tanıtan biriyle tanıştım. Sonra Müslüman oldu. Kendi ifadesi. Hatta öyleymiş ki en büyük zevki öyle özel gecelerde, yani Müslümanların kutsal gecelerinde filan içkiyi daha çok içebilmek. Hatta Ramazanlarda Müslümanların burnuna duman üfleyebilmek. Bu onun en büyük zevkiymiş kendince ifadesine göre. Yani kendince bilinçli bir kafir, ciddi bir Allah tanımaz, yani Müslümanlıkla ilgisiz, Müslümanlığa düşman birisi iken Allah hidayetini lütfetti ve Müslüman oldu. Sonra Kur'an okumaya, sünnet okumaya başladı. Hatta zaman zaman bana söylüyordu da, yani sizin başka kitabınız yok mu, sadece bunları mı okuyacağız diye. Ben başka bildiğim yok ki, din ya Allah ya peygamber sözü olarak algılanır, onun dışında din öğretecek yetkili kimse yoktur benim bildiğim diye. Yorulduysan dinlen, oyna hopla zıpla yat yuvarlan ama sonunda yine Kur'an oku, yine sünnet oku diyordum. Başka çünkü benim de bildiğim yoktu ki, din anlatacak Kur'an ve sünnetten başka bir kaynak ben de bilmiyorum, halen de bilmiyorum. Okumaya devam ediyordu. Hatta bir ara şöyle bir Kur'an bul da bana altını çizsem dedi. Önce gülümsedim. Garipsedi o da benim gülmemi. Yani ne var dedi, şöyle altını çizerek okumak daha faydalı değil mi? Öyle alıştık ya. Mesela arkadaşım biri hızlı okuma kursu düzenleyeceğini söylemişti bana. Biraz ilgisiz davranınca hayrola sevmedin galiba dedi. Dedim ki benim kitap hızlı okunmaz. Ne demek yani dedi. En hızlı okuyan bir haftada, hatta en hızlı olsa 3 günde bitirmek zorunda. Daha hızlı bir günde bitirmesi yasaktır çünkü dedim. Yani bizim kitapların bir farklı tarafı var bu anlamda. İşte ona da dedim ki sen altını çizmeye tabii üniversite kitaplarından, piyasa kitaplarından alıştığını elbette icra etmek için Kur'an'ın da altını çizmek istiyorsun ama iyi bil ki baştan yanlış olmasın. Kur'an'da altı çizilecek ayet, altı çizilmeyecek ayet, biraz önemli ayet, şimdi beni ilgilendiren ayet ya da sonra ilgilendirmeyecek ayet bulunmaz, ona göre çiz ama dedim. Fakat hani Kur'an'ı anlamasına, dini anlamasına daha bir tercüman olan ayetler var. Bu anlamda altını çizmesi gerektiğini söyleyince tamam dedim. Yani şimdi örnek versem mesela, diyelim miras ayetleri ile ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huvarrahmanurrahim ya da kul huvallahu ahad ya da elhamdülillahi rabbil alemin ayetleri elbette bir Müslümanın günlük hayatında sürekli beraber olması açısından farklı ayetlerdir. Yani her biri aynı değerde ayet olarak evet, ama günlük hayatı düzenleme açısından, görev alanı açısından farklı ayetler. Şöyle çizdi bir renk, bir Kur'an-ı Kerim bulabildik ona. Tabi Müslümanlar hiç alışmamış olunca da altı çizilecek, yani sayfası fosforlu kalemle ya da benzer kalemle çizilecek Kur'an pek bulunmuyor. O baskıda basılmıyor Kur'anlar. Sonra tekrar bir daha çizeceği dönem dedim ki iyi oku, bu sefer soracağım sana. Acaba Kur'an ne anlatıyor? Okudu. Önce demek istemedi. Bulduğunu söylemeye çekindi. Ya yalnızsa diye tereddüt ediyordu. Belki yeni Müslümanlığının gereğiydi. Biraz da tenkitten insanlar hoşlanmaz ya. Uyarıya kapalı ya insanlar. Herkes de olduğu gibi onda da vardı. Ve sonunda dedi ki, bitirdi tabii. Bu Kur'an bana diyor ki, ama bak herkese dediğini bilmem ama yani insana diyor ki, Allah insanlardan Kur'an'da şunu istiyor. Benim dediğim gibi yaşayın. Karşılığında size cennet vaat ediyorum. Değilse canınızı ortaya koyun, benim cennetimi isteyin. Bunun için canınızı ortaya koyarcasına benim dediğimi yapın diyor Allah dedi. Peki siz de böyle anladınız mı? Siz de farklı anlayabilirsiniz. Ama o arada bir ara cümlesi vardı. İzah etmek zorunda kaldı. Onun dediği gibi olmanın örneğini peygamber olarak Kur'an ısrarla vurguluyor dedi. Yani ben şimdi onun dediğinden anladığımı söyleyeyim. Allah diyormuş ki onun anladığına göre Kur'an'da Allah isteklerini beyan ediyor. O denilenlere göre, emir ve nehilere göre hareket etmek zorundayız. Ama bunun örneğini peygamberimizden alacağız. Karşılığında Allah bize cennet veriyor. Hatta buna engel olmaya çalışanlar olacak. Yani onu engellemeye, benim öylece yaşamamı engellemeye çalışanlar olacak. O arada ben can baş üstüne canımı ortaya koyarak ben buna sarılacağım. Böyle anlamış. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin ne anladığını anlatmaya çalışalım. Tirmizi Fedailül Kur'an 2906. Haris el-Avar. Bu rivayet ediyor bize. Hazreti Ali ile bir hatırasını naklediyor. Dinliyoruz. Mescide uğradım diyor. İnsanların boş konuşmalara daldıklarını gördüm. Hazreti Ali'ye gelip durumu haber verdim. Şöyle dedi. Gerçekten mi? Evet dedim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İleride fitneler olacaktır. Peygamberimiz böyle söylüyor. Hemen soru veriyorlar peygamberimize bunun üzerine. Peki onlardan kurtuluş nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Dertlerine bakın sahabenin. Derdi o, sıkıntısı onların. Yani fitne olacak tamam, bela musibet olacak tamam. Olacaksa önüne geçilmeyecekse tamam ama acaba kurtuluş için ne yapmak gerekir? Aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Peki onlardan kurtuluş nasıl olur? Yani Haris el-Avar Hazreti Ali'ye uğruyor. Önce mescide uğruyor. İnsanların boş konuştuklarına, boş konuşmalara daldıklarını görüyor. Bunu Hazreti Ali Efendimiz'e söylüyor. Durumu haber veriyor. Demek insanlar bazen boş konuşuyorlar. Yani vahiy kaynaklı olmadan konuştuklar oluyor ve bu bir şikayet konusu oluyor birilerine. Biz ya şikayet edecek birini bulalım ya kendimiz şikayet edilecek biri olalım ya da insanları bu anlamda kontrol edelim. Yani onlar boş hayat sürmesinler. Yarın mizana konulunca kendilerini cennete götürecek amellerle uğraşsınlar ki bunun belki en güzeli Kur'an'dır işte. Çünkü bu boş konuşmalara daldıklarını gören Haris el-Avere Hazreti Ali gerçekten mi diyor? Evet diyor o da. Diyor ki cevap olarak Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. İleride fitneler olacaktır. Peki onlardan kurtuluş nasıl olur ya Resulallah denildi. Allah'ın kitabına sarılmakla diye başlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberleri onun içindedir diye Kur'an tarif edilecek. Şimdi bu sözleri Peygamberimiz böylece mi söyledi? Yani aynen bu kelimeleri mi kullandı? Ben baştan kesinlikle hayır diyeyim çünkü Peygamber Türkçe konuşmadı. Peki yani tamam ben tercüme ettim. O Arapça aslını mı peygamber söyledi? Onu da bilmiyorum da onun için ben Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz olarak naklettim. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini Hazreti Ali Efendimiz söylüyor. Kelimeler ona ait olabilir mi? Ama anlam peygambere aittir. Çünkü bir hadis nakledilince denilir ki ev kema kal. Kale Resulullah ev kema kal. Yani ya peygamber aynen bu kelimelerle söyledi ya da onun kelimeleri ona aitti de biz anladığımızı böyle söylüyoruz. Buna göre bu hadisi şerifi Hazreti Ali Efendimiz'den biz bu kelimelerle duyduk. O Hazreti Peygamber'den böyle duyduğunu söylüyor. Peki yalancı konumuna mı getirdim onu itham mı ettim? Öyle değil çünkü aleyhissalatü vesselam zaten ona izin veriyor. Haramı helal yapmadıkça, helalı haram etmedikçe benden duyduğunuzu nakledebilirsiniz. Kelime değişikliklerine izin veriyor Peygamberimiz ama Hazreti Ali Efendimiz söyleyince daha ciddi anlıyor, daha ciddi dinliyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki fitnelerden kurtuluş ancak Allah'ın kitabına sarılmakla mümkündür. Evinizde çoluk çocuğunuz ya da ana babanızla bir fitnede misiniz? Bir imtihan konumu mu var? Başınız belada mı? Deneniyor musunuz? Zorda mısınız? Darda mısınız? Ticaretinizde, ziraatınızda, paranız, pulunuzda, sosyal siyasal hayatınızda, yeme içmenizde, kardeşlik ve dostluğunuzda, düşmanlık ve arkadaşlığınızda, evlenmeniz veya geri kalan tüm ilişkilerinizde yani bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var? Bir imtihan konumunda bir zorlanmanız mı söz konusu? Yapacağınız iş Allah'ın kitabına sarılacaksınız. Çünkü sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberleri onun içindedir. Aranızda vereceğiniz hükümler onun içindedir. O sorunları hallu fasl eder, çözüm getirir. Onda lüzumsuz, ilgisiz bilgiler yoktur. Oyun ve eğlencelik değildir. Onu kim azgın, cahil, cebbar olarak terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim onun dışında cennet yolu, hidayet ararsa, Allah onun yolunun sonunu cehennem kılar, saptırır. O Allah'ın sapasağlam ipidir. O yerli yerinde hikmetli, yanılmaz bir gündem, zikirdir. O sonu cennet olan dosdoğru yoldur, sırat-ı müstakimdir. Onunla istekler, arzular şaşmaz, sapmaz. Onunla diller, yalan sözler söylemez. Alimler ona doymaz. Çok okumakla eskimez, ilgi azalmaz, işi bitmez. Gerçekten enteresandır. Müthiş, acayip, hayrette bırakan şaşılacak özellikle harikulade, fevkalade yönleri olan bitmez tükenmez bir kitaptır. Cinler onu duyunca gerçekten biz cennet yoluna ileten harikulade güzel, enfes bir okuma kitabı yani Kur'an dinledik ve ona iman ettik dediler. Kim onunla konuşursa doğru söyler. Kim ondan bir şey söylerse doğru söylemiş olur. Kim onunla amel ederse ona ecir ve mükafat verilir. Kim onunla hükmeder, hayatı düzenlerse dengeli olmuş adaleti yerine getirmiştir. Kim insanları ona çağırırsa, daveti ona ise onları cennet yoluna iletmiş olur. Onlara hidayeti öğretmiş, buldurmuş olur. Onları sırat-ı müstakim ile tanıştırmış olur. Bütün bunları saydıktan sonra Hazreti Ali Efendimiz artık ey Harise-l-Aver bunları al, kulağına küpe olsun. Dinlemen gereken bunlardır der. Ben hadisin başına dönüyorum. Allah'ın kitabını tarif eden bu hadise göre, sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberleri onun içindedir. Var mı Kur'an gibi ilk insan, son insan arasındaki tüm bana gerekli haberleri bir araya toplayan bir haber kaynağı mümkün mü? Babamdan öncesi, oğlumdan sonrası değil sadece, ilk atamdan son ferdime kadar bütün insanlık için bana yarayan haberlerin tümü, öyleyse Ad'ın helaki, Semud'un helak olması, Medyenlerin, Eykellerin yok olup gitmeleri, hepsi beni ilgilendiren haberler ve Kur'an'da var. Kıyametin kopacağı, ondan önce gerçekleşecek olaylar, güneşin defterinin dürülmesi, denizlerin kaynaştırılması ve diğerleri yine onda var. Kabir ve sonrası, haşir, neşir, mizan, hesap, kitap ve cennet, cehennem hepsi onda var. Bizden öncekilerin ve bizden sonrakilerin haberleri hepsi onun içinde. Yani beni ilgilendiren bütün haberler. Ama insanlar haber kaynaklarıyla diyalog kurmak için can atıyorlar. Sadece haber dinliyorlar hem üstelik. O kaynağın başka pislik yönlerinin var olduğunu iddiasıyla bırakıyoruz onları, biz sadece haber dinliyoruz diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Yani haberi Kur'an'dan almamak, başka haber kaynaklarına müracaat etmek. Amma da yaptın demeyin. Yani biz son gün olan olayları Kur'an'dan öğrenecek değiliz ya, hani hırsızlık varmış, uğursuzluk olmuş, biri yan kesmiş, biri yol kesmiş, biri sağa yatmış, biri çamura batmış, bütün bunların haberlerini biz Kur'an'dan mı alacaktık? E ne yapacaksınız o haberleri de, mezarda size lazım mı? Tam onları öğrendiniz ve Azrail geldi, ver bakalım canını dedi. Allah korusun, ne kadar da korkunç çıkar o zaman hocam. Ne olacak, ne faydasını göreceğiz o haberlerin? İşte bizi ilgilendiren haberlerin hepsi Kur'an'da. Aranızda vereceğiniz hükümler, işte onlar da onun içinde diyor Peygamberimiz. Yani ben kendimle, anne babamla, hanımım, oğlum, kızımla, kardeşlerim ve çocuklarıyla, komşularım ve arkadaşlarım ve akrabalarımla, bütün insanlar ve diğerleriyle, hatta mevcudat ve mahlukatla, eşya ile, taşla, toprakla, bütün varlıklarla ilgilerimi hükme bağlayacağımda bunun hükmünü Kur'an'dan alacağım. Peki öyle olunca yani sünneti ekarte ettik, diskalifiye ettik mi böylece peygamberin sözünü de delil getirerek? Öyle olmaz. Çünkü Kur'an Beni eğer peygambere gönderiyorsa, işte yine Kur'an merkezli hükmetmiş oluyorum. Hatta mesela Kur'an namaz kıl diyecek, ben nasıl ey yüce Kur'an deyince, o şekilde görüldüğü gibi hadi bakalım peygambere demeyecek mi? O zaman ben peygamber mi hükmetti diyeceğim, yoksa Allah mı? Elbette Allah hükmetti. Hatta mesela bir kadın için kocası, bir çocuk için anne babası, bir asker için komutanı, bir bölge insanı için o bölgenin reisi hükmetmeye yetkilidir derken, Allah'tan başka hayatımıza hükmetmeye yetkili varlıklar mı tanıdık, şirke mi düştük? Haşa ve kella. Ya ne? Allah onlara izin verdiği için hükmediliyor, başka bir sebep yok ki. İşte onun için Kur'an'da olan, Kur'an sebebiyle olanlar sünnetle beyan edilmişse de Kur'an kaynaklıdır. Hatta sahabeden biri, şimdi tam adını hatırlayamadım, Abadile'den biri olsa gerek, Abdullah'lardan biri ama hangisini bilemiyorum. Abdullah İbni Mesud Allahu Alem. Aleyhissalatü Vesselam'dan aldığı hükümle dişlerin arasını seyrelten, yüzüne, gözüne, vücuduna dövme yaptırtan, göze yapılmaz da vücuduna dövme yaptırtan, saçlarını şöyle ettirten veya vücudunu böyle yaptırtan Allah'ın lanetine uğrar diye nakledince kadınlardan birinin kafası bozulur ve gelir çatar. Ne dedin sen de? Nereden çıktı bu iş? Allah'ın laneti dediğine göre bunu Allah söylemeli. Ben Kur'an'ı baştan sona okudum, hem defalarca okudum. Böyle bir lanet görmedim Kur'an'da der. O da der ki sen iyi okusaydın görürdün. Ne demek iyi okusaydım? Gerçekten okudum, baştan sona okudum, bir daha okudum diye cevap verince o sahabe, o Abdullah der ki sen iyi okusaydın ve ma atakumur rasulü fekuduhu ve ma nehakum anhu fentehu ayetini bulur. Ve işte oradan hareketle peygamberin bu işe yetkili olduğunu baştan kabul ederdin der. Yani peygamber bir şey emredince, size sununca, bunu alın ve uygulayın deyince yapmak zorundasınız diyen Allah, aynı zamanda peygamber nehyetti mi ondan da kaçının diyen yine Allah'sa, Allah'ın yetkisiyle peygamber Allah'ın lanetini bize beyan ediyor. Gel vazgeç bu işten der. Kadın biraz mat olmanın, biraz sıfırı tüketmenin, biraz mağlubiyetin acısıyla, İyi ama yani senin evdeki hanımında da var bu işler. Onu da öyle görüyoruz diye çatmaya, çıkışmaya başlar. Biraz şeytan galeyanıdır benim anladığım. O zat der ki, git evdekine bak eğer dediğin gibiyse aynen onunla ilgimi kesmeye hazırım der. Yani Allah'ın lanetine layık olan bir kadınla evlilik sürmez ki manasına. Kadın gider bakar ki öyle değil ve mahcubiyetinden bir kere daha rezil olur elbette. Yani aramızda vereceğimiz hükümler elbette Kur'an'a dayalı olmalı, elbette İslam'a dayalı olmalı, Allah hükmü olmalı ama Allah izin vermişse Allah'ın izin verdiği kimseler de hükmederler. Çünkü Kur'an ve idâ hakemtum beynen nâs en tahkumu bil adil der. Yani bizim de hükmetme yetkimizden söz eder. Ama Kur'an merkezli adaleti yerine getiren hüküm olmalı. Yine Kur'an'ı tanıyoruz. O sorunları hallü fasl eder, çözüm getirir. Var mı Kur'an'dan başka böyle bütün insanlığın her zaman ve her mekandaki problemlerine çözüm getirecek? Var mı Kur'an'dan başkası? Ama sizin istediğiniz gibi çözüm getirmezse Kur'an'ı eksik görmeyin o zaman. Yani ne kabahati var onun? Size sormadan, size danışmadan, sizin istediğiniz gibi cevap vermiyorsa. Mesela Kur'an-ı Kerim'e sorun ne sorarsanız şu üç model cevaptan birini söylemez mi size? Ya der ki, bu senin derdin değildi, sana ne bundan? Niye ilgileniyorsun? Ama ben çözmek istemiştim diye ısrar edersen yine aynı şeyi söyleyecek. Çözmek iste ama senin derdin değil. Yani Müslüman olmak için böyle bir derdi taşıman gerekmiyor. Ya da bunu niye dert ediyorsun? Bu dert olmalı, kabullen bunu. Bunun ötesinde bir yol arama. Sen bunu kabul etmek zorundasın. Yani bu çözülmez bir dert der bazen de. Bazen de der ki, ha öyle mi? Şöyle yap ya da böyle yap. Mesela falan ülkedeki insanların kan gruplarının acaba hangi indekse göre nasıl çözülmesini, yani ya da denizlerde ne kadar kaç çeşit balığın ne kadar ağırlıkta olduğunu sen problem ettin, bu problemi Kur'an'a arz ettin, nasıl çözeceksin? Ne diyecek Kur'an, sana ne? Ne ilgilendirir? Bunu çözünce daha iyi Müslüman olacağına mı inanıyorsun der. Ya da deseniz ki acaba neden ihtiyarlıyorum? İhtiyarlamasam bunun çözümü yok mu? O da diyecek ki sen bunu kabullen, böyle olacak bu iş. Bir üçüncüsü de aranan, beklenen veya istenen, istenmeyen bir çözüm getirir Kur'an. Demek ki Kur'an sorunları hallü fasl eder, çözüm getirir. Ama sorulara verdiği cevaplarda da Kur'an'ın öyle bizim beklediğimiz, istediğimiz gibi olmasını aramayacağız. Mesela bir soru sorarız Kur'an'a, o istediği gibi cevap verir. Mesela yes'elûneke anil mahîz. Hayızlı kadınla cinsel beraberlik konusunda soru soruyorlar. De ki onlara o bir eziyettir diyor Allah. Tamam, istenen beklenen cevap öyleydi zaten. Onu öylece çözüyor. Yani istenen gibi ya haram ya helal denilecekti. Ama mesela aranan, istenen, beklenen cevap yanında hiç beklenmeyen cevapların verildiğini de öğretir Kur'an bize. Diyelim Yusuf Aleyhisselam'a gelir iki arkadaşı. Biz şöyle şöyle rüya gördük, ne dersin derler. O hiç rüyaya dokunmaz, önce başlar anlatmaya, sonra rüyalarını da yorumlar. Bir de üçüncü cevap modelini görüyoruz Kur'an'da. O da hiç aranan, istenen, beklenen cevaba dokunulmaz da hep Allah ne isterse öylece cevap verir. Mesela yes'elûneke anil ehilleh. Hilalden soruyorlar peygamberimize, yaratılışını, varlığını, dengesini, oluşumunu, düzenini soruyorlar. Size ne ondan, o bir vakit aracı, bunu böylece bilesiniz yeter diyor ayetler. Kur'an'ı anlıyoruz. Peygamberimizin tarifiyle onda lüzumsuz, ilgisiz bilgiler yoktur. Oyun ve eğlencelik değildir o. Yani insanlar Kur'an'da bir bilgi bulmuşlarsa onu ilgisiz zannetmesinler hayatla, onu lüzumsuz zannetmesinler, onu bilgisiz zannetmesinler. Yani o hevadan, boştan bir şeyler olarak işte oraya süs olarak yerleştirilmiş zannetmesinler. Okuruz, yani müzikal bir eğitim olarak okuruz demesinler. Oyun ve eğlencelik değildir o. Başka bir yerde kullanmasınlar, kulluk kitabı bilsinler. Kulluğumuzu bize tanıtan, Allah'ı bize öğreten kitap olarak bilsinler Kur'an'ı. Kur'an ne oyun ne eğlencedir. Ne oyun eğlence için okunur, ne de lüzumsuz ve ilgisiz bilgiler vardır onda. Onu kim ki azgın olarak, cahil olarak, cebbar olarak terk ederse Allah onun belini kırar. Yani yok be Kur'an'da neymiş diye. Ya da zalim ve azgın olarak Kur'an mı? O artık bugün beni ilgilendirmiyor Kur'an'ın tarif ettiği hayat. Ben farklı bir insan olmalıyım diye Kur'an'a yan bakarsa, terk ederse, önce Kur'an'la beraberken Kur'an'la ilgiyi keserse o hepten beli kırılmaya layıktır. Ben şöyle anlıyorum. Kafir bir adam kafirse, kafirliğini sürdürüyorsa kafirce yaşayabilir. Müslümanları yok etme savaşına da katılmıyorsa, İslam dinini ortadan kaldırma savaşının nerede değilse, o adamın öldürülmeye hak ettiğini kimse iddia edemez. O adam kafirce yaşayabilir ama bir adam İslam'ı tanırsa, Müslümanlığı yaşarsa, bir dönem Allah peygamberle beraber olursa, Kur'an ve sünnetle ilgi kurmuşsa, sonra da bırakmış, terk etmiş, azgınca, cahilce, cebbarca Kur'an'la ilgisini bırakıvermişse, onu terk edilmiş, kenara itilmiş, salıvermişse, işte Allah onun belini kırar. Çünkü İslam'ı tanıdıktan sonra dinden dönen adamın ölüm hakkıdır. İrtidat diyoruz ve öldürülür. Kim ki Kur'an'ın dışında cennet yolu, yani hidayet ararsa, Allah onun yolunu cehennem kılar. Onun yolunun sonu cehennem olur sonunda. Saptırır Allah onu. Yani insan kendisi sapmak isteyince Allah saptırır. Değilse ben hidayet istiyorum, ben cennet istiyorum, ben Kur'an istiyorum diyen hiçbir insanı Allah haşa zulmederek yoldan çıkaracak değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sapasağlam ipidir. Hablullah diyoruz ona. Allah'ın sapasağlam ipi. İnsanların boyunlarında hep ip vardır. Kimin ipini, kim boynuna taktığını herkes kendi daha iyi bilir. Ama bazen müşterilerin, bazen beyefendinin, bazen hanımefendinin, bazen ananın babanın, bazen örfün adetin ya da aklıma gelmeyen binlerce çeşit nice ipler insanın boynuna takılı, onlar çektikçe insan o tarafa gittiği bir gerçek. Ama boynumuzdaki bütün bu ipler bazen çenemizi yukarıya kaldıracak kadar boynumuza kelepçek haline gelmişse, işte onların tümünü fekkü rakabe yapıp keselim. Çünkü Beled suresi öyle anlatıyordu. Ve bir tek ip kalsın boynumuzda. Safa sağlam bir ip, kopmayan bir ip. Yani Allah'ın ipi Kur'an kalsın. O nereye çekerse oraya gidelim. Ne dersiniz? Bugün yaptığınız, şu ana kadar yaptığınız şeyler, dünden bu yana 24 saat içinde yaptığınız şeyler, geçen haftadan bu yana bir haftalık, bir aylık, bir yıllık, bir ömür yaptığınız şeylerde kimin ipi sizi nereye asıldı da nereye gitmiştiniz, neden onu yapmıştınız? Kur'an-ı Kerim yerli yerindedir. Yani hikmetlidir. Yanılmaz bir gündem, o bir zikirdir. Hikmet dolu bir zikir. Kur'an'ın hikmet oluşu. Kur'an ne dediyse dahası yoktur. Kur'an ne dediyse daha güzel aranmaz. Kur'an ne dediyse daha uygunu beklenmez. Kur'an ne dediyse galiba herhalde ama yanlış mı ki denmez. Çünkü tam yerli yerinde hikmet sahibidir. Yanılmaz bir gündemdir. Yani zamanlaması, bana göresi, ayarlanması, uyarlanması hepsi tam bize göredir. İşte bu zikir, hikmet dolu bu zikir hep gündemde olmalıdır. Soralım mı kendimize? Acaba bizim gündemimiz neyle belirlenmiş? Biz neyi gündemde tutuyoruz? Acaba bizim dediklerimiz uygun muymuş? Ya da Kur'an'a dayalı olmayan, sünnete dayalı olmayan nice bilgiler doğrultusunda aldığımız kararları bir gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra eyvah yanılmışım, vah vah tuh dediğimiz bir gerçek değil mi? Peki hangi, kim, Kur'an kaynaklı hareket ediyor da sonunda pişman olacak? Olur mu öyle şey? Tamam, eğer sonunda dünya elde etmek için Kur'an kaynaklı hareket ederse bir kişi sonunda pişman olur. Yanıldığını anlar. Öyle değil. Allah'ı razı etmek için, kabirde rahat etmek için, mizanda amelleri ağır gelsin diye ve sonunda cehennemden kurtulup cennet hak etmek için bir insan Kur'an merkezli düşünür, Kur'an kaynaklı düşünür, Kur'an'ı zikreder, gündemde tutar, onun hikmet dolu gerçeklerini hayatına hakim kılar da pişman olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu mümkün değil ki. En fazla yanılmıştır anlayışta. Öyle anlamaya çalışmış, becerememiştir. İnsan olduğundan bir gafil tarafına veya bir aciz tarafına denk gelmiştir ama biz de biliyoruz o konuda ciddi bir müjde var Peygamberimizden. Kim ki böyle istemeden, gafletle ama gayret eder, uğraşır iyi bir Müslüman olmak için de yanlış anlarsa ona da bir sevap vardır. Doğruyu bulana iki sevap olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim sonu cennet olan dost doğru yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim o yolda olanı cennete götüren yol demektir. Öyle bir yoldur ki sırat-ı müstakim, bazen inişi, bazen çıkışı vardır. Bazen zorlar gideni, öyle olur insan, kendini adapte edememişse, uyarlayamamışsa oraya, bazen sağa sola dönüşü vardır. Ama gereği gibidir, yani sonunda cennete giden yoldur da ondan öyle. Çünkü mesela isteğimiz vardır, beklentimiz vardır, arzumuz vardır ama bunu herkese karşı her zaman aynı yapmak zorunda değiliz. Karşımıza çıkan annem ise oradan şöyle kıvrılmamız gerekiyor. Ya da kocamızsa, ya da oğlumuz, ya da kızımız, ya da birinin Müslümanlığıysa, mesela yemin etmişsek yerine getirmek zorundayız. Ama yeminden dönmemiz karşımızdakinin daha iyi Müslüman olması için tek çare ise, aleyhissalatü vesselam diyor ki, vazgeçin yemininizden, kefaret ödeyin ve bozun yemininizi diyor. İşte bu yolun dost doğru oluşunun özel bir tarafıdır. Mesela bir kadın evet örtünmek zorundadır diyoruz ama neye göre, hangi ortamda, hangi şartlarla, hatta örtünme konusunda kadının konumlarını düşünün. Kocasına, babası, amcası, oğlu gibilere, onun dışındaki erkeklere, Müslüman kadınlara ve diğer kadınlara karşı bir de kendi başınaykenki durumları elbette farklı farklı örtünmeyi gerektirecek. Ya da hatta farklı farklı açılmayı gerektirecektir. Kimisinin yanında belki elini kolunu, belki saçını başını açabilecek. Kimisinin yanında sadece gözünü yüzünü, belki elini açabilecek. Kimisinin yanında hatta tümüyle bulunmayacak bile. Yani bırakın vücudunu açmayı kapatmayı, yanında durmayacak bile kimi ortamlarda. Ama bazen de ne emrederse öylece açacak veya kapatacaktır. İşte bu onun sırat-ı müstakimdeki hareketidir. Öyle gerekiyor. Yani cennete gitmesi için gerekenleri yapacağı bir yol anlamına gelecektir ki bu Kur'an'la tarif edilir. Kur'an-ı Kerim'le istekler ve arzular şaşmaz, sapmaz. Kur'an-ı Kerim'le istenecek, şaşkın olur mu insan? Kur'an-ı Kerim'le arzulanacak, şaşırır mı insan, sapıtır mı? Elbette mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'le diller yalan şeyler söylemez. Yani insan Kur'an'la konuşacak ve yalan söyleyecek. Bu mümkün değil. Hatta tarihte çok enteresan, çok ender de olsa öyle örnekler yaşadığını zannediyoruz. Mesela bir kadından söz ediyor tarih. 40 yıldır bütün konuşmalarında sadece ayet kullanmış. Yani hep ayetle cevap vermiş, isteğini hep ayetle söylemiş. Tabii karşıdaki de onu anlamış da anlamış ama anlayacak bir toplumun insanları olunca o ayetten o kadının ne istediği anlaşılmış. Öyle insanlar da çıkmış. Bunu demiyorum. Ama Kur'an merkezli, Kur'an kaynaklı, Kur'an dedi diye konuşan insanlar, işte onlar şaşırmazlar, onlar yalan şeyler söylemezler. Alimler ona doymaz. Yani Kur'an'ı bilenler alimdir, alim de ona doymaz. Bildim, tamam artık, sonunu buldum Kur'an'ın demezler. Her gün farklı, her sefer farklı, her defasında farklı anlamlar bulurlar. Çünkü hayatı hep farklı yaşıyoruz. Her zaman aynı hayatı yaşamıyoruz ki. Bir keresinde yaşadığımız, bir başka defasında farklı olabiliyor elbette. Ondan dolayı Kur'an'ı bildim diyemez herkes. Bildim, tamam, bitti. Kur'an'ın defterini dürdüm. Kur'an'ı hatmettim, tamam ettim, kenara koydum diyemez Müslüman. Gerçi nice toplumsal yapılar bunu böyle gerektiriyor. Yani çocuk Kur'an kursuna gidiyor. Sonra cüzden bir Kur'an okumaya başlıyor. Uzun süre ona takılı kalıyor. Sonra Kur'an okumaya başlıyor. Sonra baştan sona bir kere hatmediyor. Yani tüm Kur'an'ı bir bilenin huzurunda okuyor. Tabii o bilen denilen adam sadece bunu mu dinliyor? Kafasında bir şeyler var, yarım yamalak mı dinliyor? Ya da 5-6-8-10 çocuğu bir arada mı dinliyor? Kimi harfleri, kimi kelimeleri kaçırdığı halde dur bakalım mı diyor? O ayrı bir dert. Ben onları bilmiyorum. Hiç kimseye itham için burada değilim. Ama bitirdikten sonra bu çocuk Kur'an'ı bitirdi diye hatta törenler de düzenleniyor. Erkek ya da kız çocuğu olduğuna göre ödüller veriliyor. İkramlarda bulunuyor ve tamam, oğlumuz ya da kızımız Kur'an kursuna gitti. Hatim de etti, bitti, tamam deniliyor. O güzel Kur'an'ını, o eşsiz Kur'an'ını, o her şey olan Kur'an'ını, öpüp başına koyduğu Kur'an'ını, hatta yaldızlı veya süslemeli nice bohçanın içine yerleştirip şöyle bir kenara astı mı, tamam, her şey bitiyor. Öyle değil. Çünkü mesela Furkan suresinin 32. ayeti şöyle. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَ Kafirler, tamam tamam anladık, Kur'an'la beraber olalım ama bir kere de inseydi, bir kere baksaydık, bir kere okusaydık, bir kere de işini bitirseydik ya diyorlar. Allah da diyor ki, كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلًا Olur mu? Ama biz onunla kalbini sabit tutalım diye, böyle parça parça, bölüm bölüm sana okumaya, seni onunla beraber kılmaya, sana onu okutmaya devam ediyoruz diyor Allah. Demek ki biz hayatı hep beraber yaşıyoruz. Yani dünkü sıkıntın bugün aynısı değil. Dünkü ölüm bugün aynısı değil. Dün oğlum ölmüştü. 3 sene önceydi, bugün aynı şey zaten. Bundan sonra her oğlumun ölümünde ben aynı durumda olacağım demeye kimsenin hakkı yok. Dün kaza geçirmiştin, bugün aynısı olur mu? Dün yemek yemiştin, bugün aynısı mı? Peki öyleyse aynı şeyleri niye bir daha yiyip duruyoruz? Ekmek de aynı, elmayı da aynı, ayvayı da aynı mı yiyoruz biz hep? Hayır, her zaman yediklerimiz ayrı değil mi bu anlamda? Biz de Kur'an'ı hep okuyacak, ona hiç doymayacağız. Çok okumakla eskimez çünkü o. İlgi azalmaz, işi bitmez. Gerçekten enteresandır. Müthiş, acayip, hayrette bırakan şaşılacak özellikte harikulade, fevkalade yönleri olan bir kitaptır o. Bu yönleri de üstelik bitmez ve tükenmez. Yani bu Kur'an gerçekten enteresandır. Müthiş bir kitaptır, acayiptir, acayip özellikleri vardır. Hayrette bırakan nice şaşılacak özellikleri vardır Kur'an'ın. Harikulade, fevkalade yönleri bitip tükenmez bilmek de üstelik. Bitip tükenmek bilmez. Bunu Kur'an okuyanlar anlar ancak. Çünkü üzerinde laf edebileceğim bir yön değil. Bakın isterseniz Kur'an'a ne kadar enteresandır. Gerçekten şaşılacak, hayrette bırakan, acayip, müthiş, ne diyeyim? Kelimeleri yan yana ekledim, siz anlayın. Böyle özellikleri olan bir kitaptır. Ve bu özellikler bitip tükenmiyor. Onun harikulade, fevkalade özellikleri bitmek, tükenmek bilmiyor. Cinler onu duyunca gerçekten biz cennet yoluna bizi ileten harikulade güzel enfes bir okuma kitabı, yani Kur'an dinledik ve ona iman ettik diyorlar. Cin suresi 1. ayet ya da Ahkaf suresinde de bulabilirsiniz benzer olay, bir de orada anlatılır. Cinler, onlar da Kur'an'la muhatap, onlar da Kur'an'ı dinliyorlar, Kur'an'a onlar da inanıyorlar, Allah'a, peygambere iman etmek zorundalar. Onların da Müslümanları var, onların da kafirleri var. Cinler, onlar farklı alemin varlıkları. Onlarla aramızda bir dostluk, düşmanlık temelde söz konusu değil aslında. Yani cinler insanların düşmanı, insanlar cinlerin düşmanı değil. Ama onların da kafirleri, düzensizleri, haylazları, hainleri, zalimleri var. Onlar bu anlamda bize düşman. Yani onların, cinlerin şeytanlık yapan grupları var ki iblis peşinde olanlar, işte onlar ezelden ebede bizim düşmanımız. Çünkü Allah bunu Kur'an'da ayan beyan açık açık anlatıyor. Ama bütün cinler anlamına gelmiyor çünkü cinlerin Müslümanları da var. Onlar bizim düşmanımız olamazlar. Ya da iyi bir Müslüman olmaya çalışırsak şeytanlar da hiçbir şey yapamazlar. Çünkü Hicr suresine, Nahl suresine ve de İsra suresine bakın. Şeytanların mutlak manada bizim üzerimize hakimiyet iddialarının olmaması gerektiğini anlıyoruz. Ama biz Müslüman olursak. Ama biz Müslümanlıkla ilgi kesersek zaten biz onlara prim vermişiz, davet etmişiz, ipimizin ucunu onlara vermişiz. Nereye çekerseniz gideriz demişiz ki o zaman onlar bize zarar veriyor değil, biz onlarla zarara gidiyoruz demektir. Kim Kur'an'la konuşursa doğru söyler. Kim ki Kur'an'dan bir şey söylerse doğru söylemiş olur. Kim ki Kur'an'la amel ederse ona ecir ve mükafat verilir. Anladığını anlayabildiği kadarıyla öğrenir, onunla amel ederse. Kim ki Kur'an'la hükmederse hayatı düzenler ve dengeli olmuş, adaleti yerine getirmiş demektir. Kim ki Kur'an'la hükmederse, hayatı Kur'an'la düzenlerse dengeli olur. Böylece adalet yerine gelmiş olur. Kim ki insanları ona çağırırsa, daveti onaysa, onları cennet yoluna iletmiş olur. Onlara hidayeti öğretmiş, buldurmuş olur. Onları sırat-ı müstakim ile tanıştırmış olur. Ne dersiniz? Ya sizin davetiniz neye? Siz insanları nereye davet ediyorsunuz? Kur'an'a mı? Başka kaynaklara mı? Ne öğrenmelerini, ne okumalarını istiyorsunuz? Karşılaşıyoruz insanlarla. Peki bir ayet söyle de dinleyelim. Ya da hadi bir hadis ikram et diyorum. Adam ömründe ilk defa duymuş bir söz gibi ki gerçekten de öyle. Garipsiyor, yadırgıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Ama şimdi bilmiyorum diyor. Allah'tan kork diyorum. Sen gerçekten bir hadis söyle denilince bilmeyecek kadar mı Müslüman yaşadın bugüne kadar? Yani insan Müslüman olur da peygamberinden bir söz bilmez mi? Mesela şu hadisi bilmiyor muydun? Diyorum. Evet diyor. Şu onu da. Peki ya bunu onu da. Peki hani bilmiyordun? Ama hiç alışmadı ki böyle birilerine hadis ayet söylemeye. O başka başka şeyler sorup öğrenmeye, başka başka şeyler anlamaya çalıştı. Bütün bu tanıtmanın sonunda Hazreti Ali Efendimiz diyor ki kime? Haris el-Avere. Yani o adam rivayetin başını tekrar hatırlayalım. Mescide uğradım diyor. İnsanların boş konuşmalara daldıklarını gördüm. Hazreti Ali'ye gelip durumu haber verdim. O da şöyle demişti. Gerçekten mi? Evet dedim diyor Haris. Dedi ki Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. İleride fitneler olacaktır. Peki onlardan kurtuluş nasıl olur ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ın kitabına sarılmakla dedi Peygamberimiz ve Allah'ın kitabını tarif etmişti. Sonunda Hazreti Ali diyor ki artık ey Haris el-Avar bunları al kulağına küpe olsun bunları dinlemen bunları uygulaman gerekir diyor. İşte peygamberin diliyle Hazreti Ali Efendimizin nakliyle Kur'an-ı Kerim böyle. Bir bölümüyle tabii. Onun dışında da rivayetler bulabilirsiniz. Ama Kur'an elbette kendisini daha güzel baştan tarif edeceğini söylemiştim. İşte Kur'an'ın kendisini tarif ettiği ayetlerden de birkaç tane size ikram edeyim. 1. Kur'an'ın başında Kur'an'ın ilk ayetleri Kur'an'ı tarif eden ayetlerdir. Elif, la, mim, zalikel kitab, hudel lilmuttakîn, ellezîne diye devam ediyor. Arada la raybe fihi atladığımı biliyorsunuz. Tabi anlam gereği öyle yaptım. Haşa beğenmediğimden değil. Elif, la, mim, dinleyin. Bakın Allah söylüyor olarak dinleyin. Başkalarının sözüne benzetmeden dinleyin. En bilen, tam bilen, gerçekten bilen, dediği yapılırsa cennet değilse cehenneme gönderecek olan güçlü kuvvetli Rahman ve Rahim söylüyor olarak dinleyin. Zalikel kitap, işte bu kitap, şu Kur'an elinizdeki kitap, hudellil muttakîn. Eğer siz takvalı olursanız size hidayet rehberidir. Eğer siz takvalı olursanız size cennet yolunu tarif eder. Bu kitabın değişmez özelliği veya ilk özelliği. La raybe fihtir ayrı. Kesinlikle öyle yapar ayrı ama eğer takvalıysanız o zaman bununla cennet yolunu bulursunuz. Demek ki insanlar cennet yoluna ihtiyaçları varsa, cennete ihtiyaçları varsa, cennet yolunu bulmak, bilmek, öğrenmek ve o yolda gitmek istiyorlarsa, takvalı olmak zorundalar. Nedir takva? Kimdir takvalı olanlar? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ gibi devam eden ayetlerde anlatılan özellikleri taşıyanlar demektir. Onları siz bir zahmet açın mealinizi, Kur'an'ınızı, tefsirinizi oradan bir kere daha okuyun. Yani Kur'an ile yol bulmaya, Kur'an'la cennet yolu bulmaya çalışacak olan insanların Kur'an okuluna kaydolması gereken, Kur'an'la hedefini, yolunu, yöntemini belirlemek isteyen insanların üzerlerinde taşıması gereken özellikleri o ayetler sayıyor. Allah'ın hayata karışma yetkisine inanacak, bunu namazla, bedensel ve bireysel olarak ve zekatla, infakla, toplumsal ve mali olarak uygulayacak, Kur'an'a diğer kitaplardan farklı hayat kitabı, hayatı düzenleyen bir kitap olarak inanacak, ahiret hep gündemde, hep yakın olarak gözünün önünde bulunacak, işte o zaman felaha erecek, işte o zaman hidayet üzere olacak. İkinci bir ayet var, yine Kur'an'ın kendisini tanıttığı ayetlerden biri. Tabi Kur'an'da bu anlamda baştan sona şöyle bir tarayın, 500 kadar ayet bulacaksınız. Hatta daha fazla, eğer uzaktan yakından ilgili ayetleri, Kur'an'ın kendisini tanıttığı ayetleri tek tek bir bir sayacak olursanız 980 rakamını bulursunuz. Hatta isterseniz bir sayın. Ama yani şimdi yerimiz, zamanımız, zeminimiz müsait değil diye birkaç ayet ancak söyleyeceğim size. İkinci ayet de Furkan suresinin birinci ayeti. Tebârekellezî nezzelel furkân alâ abdihî liyekûnel âlemîne nezîrâ. Allah ne mübarektir. Nasıl da bereketler ortaya koymuştur ki Furkan'ı indirivermiş. Furkan'ı bize indirmekle, Furkan'ı bize göndermekle. Ama biz mi? Ala abdihi, evet yani kuluna, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmekle nasıl da bereketli işler yapmıştır Allah. Neden gönderdi Furkan'ı kuluna? لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذ۪يرًا Bütün alemlere, bütün varlıklara uyarı olsun. Yani cennet ve cehennem gündemde tutulsun diye. Kulu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Furkan'ı indiren Allah. Ne mübarek Allah'tır. Peki birinci okuduğum ayette Hüden idi, hidayet rehberiydi. Bu ayette Furkan'mış. Furkan hak nedir, batıl nedir anlatan, hak ve batılı ayıran, hak ve batılı fark ettiren işte bu özellikleri olan kitap Kur'an'dır. Bu da Kur'an'ın böyle bir tarifidir. En'am suresinin 104. ayetinde Allah Kur'an'ı basiret olarak anlatır bize. قَدْ جَائِكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Kur'an basairdir. Görebilme özellikleri. Görme özellikleridir. Yani insanlar Kur'an'la hayata bakarlarsa farklı bakarlar. Gözünde gözlüğe ihtiyacı olan insanlar daha iyi bilirler. Gözlüksüz bakınca nasıl da karma karışıktır hayat. Gözlüğü takıverince nasıl da netleşir her şey, bütün çizgiler. İşte Kur'an'la bakınca da hayır mı şer mi, iyi mi kötü mü, bozuk mu düzenli mi, her şey ayan beyan ortaya çıkıverir. Buna göre kim Kur'an'la bakarsa kendi lehine, kim kar davranırsa kendi aleyhinedir diyor En'am suresi 104. ayet. Son okuyacağım ayet ise Maide suresinde. O da 15. ayet. قَدْ جَائِكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٍ مُّب۪ينٌ Allah size bir kitap, bir nur göndermiştir. Allah'tan size bir kitap ama mübin bir kitap, ayan beyan anlamak isteyenlerin anlayacağı bir de nur gelmiştir. Nur aydınlatan demektir. Kitap da yasa ve yazgı demektir. Yazıt demektir, değişmez yazılar, yazgılar demektir. İşte Kur'an birkaç ayetiyle kendisinin Hidayet rehberi, Furkan, basiret, nur ve kitap olduğunu anlatıyor. Geri kalanları siz Kur'an okudukça, sünnet okudukça göreceksiniz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.